Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 20.
Anna ile konuşurken açıklamam gereken noktalar şunlar. Önce kamuoyunda yaratılan tepki, görgü kuralları, daha sonra evliliğin dinsel önemi, ardından gerekirse çocuğu tehdit edebilecek mutsuzlukların bir özeti. En sonunda da Anna'nın kendi mutsuzluğu. Alexey Alexandrovich ellerini birleştirip eklem yerlerinden parmaklarını çatırdattı. Ellerini kenetleyip parmaklarını çatırdatma gibi kötü alışkanlığı onu gevşetiyor ve hele şu anda büyük bir gereksinim duyduğu iç huzuru veriyordu ona. Ansızın dış merdivene yaklaşan bir araba gürültüsü duydu. Salonun ortasında durduğu, karısının ayak sesleri merdivenden duyuldu. Söylevine başlamaya hazır olan Alexey Alexandrovich ellerini kavuşturmuş ayakta duruyor, bir eklemin daha çatırdayıp çatırdamayacağını bekliyordu. Hafif ayak sesleri basamakları tırmanıyordu. Alexey Anna'nın yaklaştığını hissediyordu. Hazırladığı söylevden hoşnut olmasına karşın az sonra yapması gereken açıklamadan biraz rahatsızlık duyuyordu. 9. Anna başı eğik, başlığının püskülleriyle oynayarak ilerliyordu. Yüzü hiç de neşeli olmayan, daha çok geceleyin bir yangının alevlerini andıran bir ışıltıyla yanıyordu. Anna kocasını görünce başını kaldırdı, uyanmış gibi gülümsedi. "Daha yatmadın mı? Mucize derler buna," dedi başlığını atarak. Hiç beklemeden giyinme odasına doğru yürüdü. "Vakit geldi Alexey Alexandrovich," diye ekledi kapının arkasından. "Anna, seninle konuşmam gerek." "Benimle mi?" dedi. Geldi, kocasına merakla baktı. "Ne var, konu nedir?" deyip oturdu. Sonra peki çok gerekliyse konuşalım ama uyusak daha iyi olurdu. Anna ağzına gelen sözleri söylüyordu. Böylesine ustaca yalan söyleyeceğini bilmezdi. Sözleri yalın ve doğal görünüyordu. Uyumak istemesi çok doğaldı ama yalanının kendisini sıkıca kuşattığını sanıyordu. Bilemediği dayanılmaz bir güç ona yardım ediyor, destekliyordu. Anna seni uyarmalıyım dedi kocası. Beni uyarmak mı? Neye karşı? Kocasına öyle yalın bir neşeyle bakıyordu ki onu kocasından daha iyi tanımayan herkes sözlerinin anlamında ve sesinin tonunda olağanüstülük bulamazdı. Anna'yı çok iyi tanıyan, kocası her zamankinden 5 dakika bile geç atınca bunu hemen anlayıp nedenini araştıran, Anna'nın bütün neşesini, zevklerini, üzüntülerini çok iyi bilen, ne durumda olursa olsun onun kendisiyle ilgili tek söz bile etmediğini çok iyi bilen kocası bir şeyler olduğunu anladı. O zamana dek ondan hiçbir şey saklamamış olan Anna'nın ruhunun içi kocasına kapanmıştı. Bununla birlikte kocası onun davranışlarından hiç utanç duymadığını, açıkça böyle işte, hiçbir şey görmeyeceksin, bundan sonra işler böyle olacak der gibi göründüğünü anlıyordu. Evine gelip de orayı kapalı bulan bir adama benziyordu Alexey. Ama belki anahtar hala bendedir diye düşündü. Seni uyarmak istiyorum diye yineledi kocası tok bir sesle. İşi önemsemediğimden ya da düşüncesizliğinden bunun bir kara çalma olduğunu öne sürebilirsin. Bu akşam Kont Vronski ile heyecanla konuşman dikkatleri çekti. Sır vermediği için korkunçlaşan ve gülümseyen gözlere bakarak konuşuyor ve sözlerinin hiç yararının olmadığını anlıyordu. Anna hiçbir şey anlamamış, yalnızca son sözü duymuş gibi ''Sen hep böylesin zaten'' diye yanıt verdi. ''Kimi zaman üzgün olmamdan, kimi zaman da beni neşeli görmekten yakınırsın. Canım sıkılmadı, seni rahatsız eden bu mu?'' Alexey Alexandrovich titreyerek parmaklarını çatırdatmak için ellerini birleştirdi. Anna ''Ah rica ederim parmaklarını çatırdatma, bu sesi duymak hoşuma gitmiyor'' dedi. ''Anna bu sen misin?'' dedi Alexey Alexandrovich tatlı bir sesle. Çaba harcayarak ellerin hareketini engelledi. Anna açık ve alaylı bir merakla ''Bu ne demek?'' dedi. ''Ne istiyorsun benden?'' Alexey Alexandrovich eliyle alnını ve gözlerini ovuşturarak sustu. Karısına herkesin karşısında işlediği kusuru göstereceği yerde elinde olmadan hayali bir engelle savaşırmış gibi Anna'nın vicdanını hissedemeyeceği şeylerle ilgilendiğini anlıyordu. Soğuk ve sakin bir tavırla ''Sana söylemek istediğim buydu.'' diye sürdürdü. ''Beni dinlemeni rica ediyorum. Kıskançlığın benim için yaralayıcı ve alçaltıcı bir duygu olduğunu bilirsin. Bu duygunun beni yönlendirmesine de izin vermem. Ancak bazı yasalar, görgü kuralları vardır. İnsan onları zarar görmeden çiğneyemez. Bugünkü olayı gören yalnız ben değilim. Üzerlerinde bıraktığın etkilere bakılırsa herkes uygunsuz davrandığını anladı.'' Anna omuzlarını silkerek ''Kesinlikle bir şey anlamış değilim.'' dedi. Kişisel olarak ona göre önemsiz bir olay ancak herkes bir şey diyecek diye huzursuz oluyor diye düşündü. Sen hastasın Alexey Alexandrovich diye ekledi. Kalkıp kapıya doğru yürürken. Ama kocası onu durdurmak için ilerledi. Alexey'in yüzü Anna'nın hiç görmediği bir biçimde çirkinleşmiş ve kararmıştı. Genç kadın durdu, başını yana eğdi ve çabucak saçındaki iğneleri çıkarmaya başladı. Alaylı bir sesle sakin sakin. Pekala seni dinliyorum dedi. Hem de ilgiyle dinliyorum. Çünkü neler olduğunu anlamak istiyorum. Sesinin sakin, doğal ve kendinden emin çıkmasına kendisi de şaşıyordu. Duygularının bütün ayrıntılarına girmeye hakkım yok. Hem genellikle bunu gereksiz ve zararlı bulurum, diye söze başladı Alexey Alexandrovich. Ruhumuzu araştırırsak çoğunlukla orada gömülü olan şeyleri ortaya çıkarırız. Senin duyguların vicdanına aittir. Ancak ben bizim ve Tanrı'nın huzurunda görevlerini sana göstermek zorundayım. Bizi insanlar değil, Tanrı birleştirdi. Bu bağları yalnız cinayet koparabilir ve böyle bir suç da cezaya gerektirir. Tanrım, hiçbir şey anlamıyorum. Hem öyle uykum var ki, dedi Anna hemen, kalan iğneleri aramak için elini saçlarının arasına soktu. Anna, Tanrı aşkına böyle konuşma. Belki yanılıyorum ama inan ki hem senin hem de kendi adıma konuşuyorum. Ben kocanım senin, seni seviyorum. Anna'nın başı bir an eğilmiş, bakışlarındaki alay kıvılcımı yok olmuştu. Ama seni seviyorum sözü onu yeniden çileden çıkardı. Seviyor? Sevebilir mi o? Diye düşündü. Aşkın var olduğunu duymamış olsaydı bu sözcüğü hiçbir zaman kullanmazdı. Aşkın ne olduğunu bilmez bile. Alexey Alexandrovich, gerçekten de anlamıyorum, diye yineledi Anna. Daha açık konuş. İzin ver de sözümü bitireyim. Seni seviyorum ancak kendi adıma konuşmuyorum ben. Burada söz konusu olan sen ve oğlumuz. Sana yine söylüyorum. Sözlerim sana büsbütün gereksiz ve yersiz gibi görünebilir belki. Belki de yanlıştır. Bu durumda senden özür dilerim. Ama böyle konuşmamı gerektiren ek, değersiz bir neden varsa, senden düşünmeni ve yüreğin elveriyorsa bana güvenmeni istiyorum. Alexey Alexandrovich farkında olmadan hazırlamış olduğu şeylerden daha başka şeyler söylüyordu. Söyleyecek sözüm yok. Zaten uyuma zamanı geldi, diye ekledi Anna, gülümsememeye çalışarak. Alexey Alexandrovich iç çekti. Başka bir şey demeden yatak odasına geçti. Anna odaya döndüğünde kocası çoktan yatağa yatmıştı. Dudakları sıkılmış, bakışları yana dönmüştü. Anna yattı. Kocasının onunla konuşmasını bekliyordu her an. Bunu hem istiyor hem de bundan korkuyordu. Ama kocası susuyordu. Anna kımıldamadan uzun süre bekledi. Sonunda onu değil, ötekini düşündü. Onu gördü. Bu düşünceyle yüreğinin heyecanla ve suçlu bir sevinçle dolduğunu hissetti. Birden burundan gelen düzenli ve sakin ıslak sesi duydu. Alexey Alexandrovich ilk zamanlar kendi horlamasından rahatsız olup susuyor ama ikinci soluk alışta ıslık sesi yeniden başlıyordu. Çok geç oldu, diye mırıldandı Anna gülümseyerek. Kımıldamadan uzanmış yatıyordu. Gözleri öylesine açılmıştı ki karanlıkta parıltısını kendi bile görüyor gibiydi. 10. O günden sonra Alexey Alexandrovich ile karısı için yeni bir yaşam başladı. Sıkıcı, tek düze bir yaşam. Anna, sosyete dünyasına gitmeyi sürdürüyor, durmadan Prenses Betsy'ye gidiyor ve her yerde Ronski ile karşılaşıyordu. Alexey Alexandrovich bunun farkındaydı ama bir şey yapamıyordu. Açıklama yapmaya zorladığı her keresinde Anna, alaylı bir anlayışsızlık içinde aralarına aşılmaz bir duvar örüyordu. Dıştan bakıldığında aralarında değişen hiçbir şey yoktu. Ancak özel ilişkileri tümüyle değişmişti. Devlet işleriyle ilgilenirken güçlü bir adam olan Alexey Alexandrovich bu olaylar karşısında kendini güçsüz hissediyordu. Acıyla boyun eğen bir öküz gibi tokmağın başına indirilmesini bekliyordu. Düşmanını her düşündüğünde yeni bir girişimde bulunması gerektiğini hissediyordu. Kendi kendine iyilikle, sevgiyle inandırarak hala Anna'yı kurtarmak istiyor ve toparlanması için zorlaması gerektiğini umuyordu. Her keresinde onunla konuşmaya kendi kendine söz veriyor ancak daha ağzını açar açmaz karısını kıskırarak ele geçirmiş olan kötülüğün yalanın ta kendisi olduğunu hissediyordu. O zaman sesi olması gereken her zamanki alaycı ses tonundan bambaşka bir ton alıyor, böylece de söylenmesi gereken şeyler söylenmiyordu. 11. Bütün bir yıl boyunca Ronski için başka zevklerin yerini alan, yaşamının tek isteği olan, Anna içinse olanaksız, korkunç ve o kadar da çekici olan düş gerçekleşmişti. Solgun, dudakları titreyerek Anna'nın yanındaydı ve ona hangi heyecanını nasıl yatıştıracağını bilmeden sakinleşmesi için yalvarıyordu. Ronski titreyen bir sesle, "Anna," diyordu, "Anna, Tanrı aşkına." Sesini yükselttikçe Anna eskiden çok gururlu, çok neşeli olan, şimdi ise utançla eğilmiş başını daha da eğiyordu. İki büklüm olmuş, oturduğu divandan yere ayaklarının dibine kayıyordu. Eğer tutmamış olsaydı boylu boyunca halının üstüne düşecekti. Anna hıçkırarak Ronski'nin ellerini bedenine sararken, "Tanrım, bağışla beni," diyordu. Genç kadın kendisini öylesine cani, öylesine suçlu hissediyordu ki artık aşağılanmaktan ve bağışlanmaktan başka bir isteği kalmamıştı. Şimdi elinde ondan başka kimsesi kalmamıştı ve bu yüzden ona yalvarıyordu. Ronski'ye bakarken maddi açıdan küçüldüğünü hissediyor, başka bir şey söyleyemiyordu artık. Öte yandan, Ronski de kurbanının cansız vücudunun başında duran bir canininkine benzer bir duygu hissediyordu. onların öldürdüğü bu cansız beden aşklarıydı. Manevi çıplaklığın düşüncesiyle Anna'nın duyduğu utanç Vronsky'yi eziyor, içine işliyordu. Cesetin karşısındaki katilin duyduğu bütün korkuya karşın bu bedeni parçalamak, saklamak ve cinayetten bir yarar sağlamak gerekiyordu. Tutkusundan kaynaklanan hoyratlıkla coşan katilin, kurbanının bedeninin üstüne atılıp onu sürükleyerek parçaladığı gibi, Vronsky de Anna'nın yüzünü ve omuzlarını öpücüklere boğuyordu. Anna da onun ellerini tutuyor, kımıldamadan duruyordu. Evet, bu öpücükler utancın karşılığı. Evet, elimi sıkan bu el suç ortağımın eli diye düşünüyordu genç kadın. Bu eli tutup öptü. Vronsky diz çöktü. Onun yüzünü görmek istedi. Ama Anna yüzünü saklıyor, susuyordu. Sonunda bir çaba göstererek ayağa kalktı, onu itti. Yüzü hala güzeldi. Ama acımadan bakılamazdı bu yüze. Her şey bitti dedi. Yalnız sen kaldın bana. Bunu aklından çıkarma. Yaşamımın ne olduğunu unutamam. Şu anda mutluluktan, ne mutluluk ya, dedi Anna korku ve tiksintiyle. Bu tiksinti elinde olmadan Ronski'ye geçti. Tanrı aşkına tek söz bile söyleme. Anna birden kalktı, ondan uzaklaştı. Tek söz bile söyleme artık diye yinelendi. Soğuk ve umutsuz bir tavırla uzaklaştı. Bu soğukluk Ronski'nin ilgisini çekmişti. Anna şu anda bu yeni yaşamın eşiğinde duyduğu korku ve sevinçle karışık utanç duygusunu anlatmak için sözcüklerin yetersiz kaldığını hissediyordu. Yanlış sözlerle bu duyguyu anlatmaktansa susmayı yeğlerdi. Ama yine de daha sonra ertesi gün, daha ertesi gün duygularının karmaşıklığını anlatacak sözcükler bulamadığı gibi içinde bulunduğu ruhsal durumu da kendi kendine açıklayamayacağını anladı. Kendi kendine, hayır şu anda bunu düşünemem, daha sonra, daha da sakinleşince, diyordu ama zihni yatışmıyordu bir türlü. Yaptıklarını, bunun sonuçlarını ve ne yapması gerektiğini düşünmeye kalkışınca hep korkuya kapılıyor, bu düşünceyi aklından uzaklaştırıyordu. Daha sonra, biraz daha sakinleşince diye düşünüyordu. Ama akşam yattı, düşüncelerini toparlayamadığı sırada durumu olanca korkunçluğu ve çıplaklığıyla karşısına dikiliyordu. Aynı düş hemen hemen her gece yakasına yapışıyordu. Her ikisi de kocasıydı ve onu öpücüklere, okşamalara boğuyordu. Alexey Alexandrovich ellerini öperek ağlıyor, ona şimdi her şey iyi gidiyor diyordu. Vronsky de oradaydı. O da Anna'nın kocasıydı. Genç kadın böyle bir şeyin eskiden ona olanaksız gibi görünmesine şaşıyor, onlara gülerek böylece bir şeyin daha kolay olduğunu, artık ikisinin de hoşnut ve mutlu olması gerektiğini açıklıyordu. Ama bu düş bir karabasan gibi onu boğuyor ve korkuyla uyanıyordu Anna. 12. Levin, Moskova yolculuğundan sonraki ilk günlerde titreyerek ve kızararak reddedilişinin utancını aklına her getirişinde kendi kendine, daha önce de titreyip kızardım. Kolejdeyken fizikten kötü not aldığım için ikinci sınıfta kalacağımı düşündüğüm zaman her şeyin bittiğini sanmıştım. Bana emanet edilen kız kardeşim işlerini karmakarışık ettiğimde de mahvolduğumu sanmıştım. Şimdi aradan yıllar geçti. Bunlar aklıma gelince böylesine önemsiz şeyler yüzünden utanmış olduğumu hayret ediyorum. Bu acı içinde böyle olacak. Zaman geçtikçe unutacağım, diyordu. Ama 3 ay sonra bile acısına karşı kayıtsız kalamıyordu. Bunu düşünmek ilk günlerdeki kadar zor geliyordu Levin'e. Bu konuda kararını veremiyordu. Artık evlenecek çağa gelmiş ve uzun zamandır bir aile yaşamının özlemini çeken Levin evli değildi ve evlilikten çok uzakta görüyordu kendini. Çevresindeki bütün insanlar gibi o da kendi yaşındaki bir erkeğin yalnız olmasının iyi olmadığını çok iyi hissediyordu. Moskova'ya hareketinden önce kendisiyle konuşmaktan hoşlandığı saf bir köylü olan sırtmacı Nikolay'a dediklerini anımsıyordu. Nikolay, evlenmek istiyorum. Nikolay da sanki tartışılmaz bir olay karşısındaymış gibi hiç düşünmeden, bunu çok önceden yapmalıydınız Konstantin Dimitriç, demişti. Oysa şimdi evlilik çok uzaklarda kalmıştı. Yeri tutulmuştu. Hayalinde tanıdıklarından birinin kızını bu yerde canlandırdığı zaman bunun kesinlikle olanaksız bir şey olduğunu hissediyordu. Ayrıca aldığı bu red yadıntı ve bunda oynadığı rolün anısı bir utanç gibi durmadan üzüyordu onu. Kendi kendine kınanacak bir şey olmadığını, bu işte suçu bulunmadığını boşuna söylüyordu. Ona en utanç verici anılarıyla aynıymış gibi gelen bu anı ürpertiyor ve yüzünü kızartıyordu. Her erkekte olduğu gibi onun geçmişinde de vicdanının kınadığı kötü davranışları olmuştu. Ama bu kötü davranışlarının anısı onu hiçbir zaman bu çirkin ve onur kırıcı anı kadar üzmemişti. Yara kabuk bağlamıyor ve bu uzakta kalmış anıların üzerine acı reddedilişi gece boyunca konukların karşısında Levin'in içine düştüğü kötü durum ekleniyordu. Ama zaman ve çalışma etkisini gösterir. Bu acı anıların köy yaşantısının pek belirgin olmayan ama önemli olaylarıyla Levin için etkisi hafiflemişti. Haftalar geçtikçe Kitty'yi daha az düştür olmuştu. Genç kızın evlilik haberini bekliyor ve bu haberin bir dişin çekilmesi gibi onu tümüyle iyileştirmesini umuyordu.
Ayrım sonu.